Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve programımız Hatıralar. Her hafta sizlere bu mikrofonlardan ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden sevgiler, saygılar. Geçen asırda yaşamış bir Ahmet Mithat Efendi vardı. Tanzimat devri ricalinden ama daha ziyade devlet adamlığından ziyade yazarlığıyla, romancılığıyla tanınmış bir kimseydi. Ahmet Mithat Efendi'nin hususiyeti, edebiyat tarihimizdeki hususiyeti son derece kolay yazması. Çok yazması. Öyle ki kitap bastırdığı kitapları üst üste koyduğu zaman kendi boyunu aşıyor. Ve günümüzde bu kitapların miktarının hakiki rakamını bilmekten biz aciziz. O kadar çok yazmış. Ve yazdığı yazılarında, eserlerinde de şunu hedef almıştır. Orta sınıf halk tabakalarını bilgilendirmek. Yani halk kültürünü yaymak. Bunun için çok basit bir dil kullanmıştır. Ve ifadeleri okuyucuyla konuşur gibidir. Bu bakımdan da tarihimize bir ilki başlatmıştır. Kendisine bir ansiklopedist demek mümkündür. Her fenden biraz bilirdi. Hiçbir hususta ihtisası olmamakla beraber her şeyden biraz bilirdi. Bunlara ansiklopedist deniyor. Yani her bilgiden biraz bilen kimseler eskiden çok idi bunlardan. Yani her ne konu konuşulursa o konuda söyleyecek en az 2-3 tane sözü olan kimselere deniyordu bu. Kırkambar isminde, Dağcık isminde kitap serilerinde işte bu özelliğini halka aktarmıştır. Romanlar, tefrika romanlar yazmıştır. Bu romanlar umumiyetle tarihi romanlar ve macera romanlarıdır. Gazetelerde tefrika edilmiş ve çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda Tercüman-ı Hakikat ve diğer bazı gazeteleri çıkartmasıyla da meşhurdur. Bu gazeteleri çıkarırken takip ettiği siyasette son derece gayretkeş bir siyasettir. Öyle ki daha önceki programlardan belki hatırlayacaksınız. Bir ara matbaa çalışanları işi boykot ettiği zaman bizzat kendisi o günkü gazeteyi çıkarmaya muvaffak olmuştur. Yine İbret gazetesini çıkardığı zaman da çoluk çocuk bütün aile efradını bu gazetede istihdam ederdi. Böylesine enteresan, nevi şahsına münhasır insanlardan birisiydi sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi Çerkez asıllıdır. İstanbul'da dünyaya gelmiş fakat ömrünün gençlik kısmını Rumeli'de geçirmiş. Vidin, Niş efendim ve Rusçuk'ta uzun yıllar bulunmuş ailevi sebeplerle. Ve de efendim Rusçuk'ta mektubi kalemine devam etmiştir. Fransızca'yı öğrenmiştir. Efendim ulumu diniye okumuş. Arapça, Farsça, inşa gibi o zamanki meşhur insanlara lazım olan yazıları, bilgileri öğrenmiş bir kimseydi. Annesi de Çerkez, asil bir Çerkez ailesinden. Çerkezlerde küfüv yani denklik meselesine çok ziyade emniyet verilir. Halbuki kızcağıza Hucir kabilesinden bir Çerkez talip olmuş daha önce. Ve adeti veçiyle Çerkezlerde kız kaçırmak adettir. Anapa cihetine kaçırmış kızı, onunla evlenmiş. Bunun üzerine kadının ailesiyle zevcinin mensup olduğu aile arasında birçok vakalar, kavgalar cereyan etmiş. Kadın zevcinden memnuniyet gösterdiği için ayırmaya muvaffak olunamamış. Ahmet Mithat Efendi'nin babası Süleyman Ağa, ticaret maksadıyla o taraflarda bulunuyormuş. Çerkezlerle de iyi münasebetleri var. Hususiyle bu ilk zevcilek, bu kızın zevciyle pek samimi görüşürlermiş ve evine girip çıkarmış. Bu zat vefat ettikten sonra Süleyman Ağa kadıncağızla evlenmiş. Muhtemelen Süleyman Ağa Çerkez değildi ama Çerkezlerle çok sıkı fıkı olması onun Çerkez telakki edilmesine sebep olmuştur. İşte annesinin Çerkezliği ve soylu bir aileden olması Ahmet Mithat Efendi'nin tabiatını da bizatihi etkilemiştir. Efendim Ahmet Mithat Efendi prensipli, ciddi, çalışkan bir insandı. Her sabah çok erken saatte kalkardı. Sütünü, kahvesini içerdi, kütüphaneli büyük bir salon olan odasına kapanırdı. Son zamanlarda pek ziyade yazıya düşmüştü. Ve uzun yıllar yazılarını hep kendisi yazmıştır. Fakat son zamanlarda damatlarına imla ettirmeye başlamıştır. Her sahada bir eseri vardır. Tarihte, edebiyattan, efendim felsefeden her hususta eser yazmıştır. Hatta tarihe de çok düşkündü. Vaktiyle Rüşdiye mekteplerinde yani orta mekteplerde okutulmak üzere bir tarih kitabı yazmıştı. Bu tarihi daha sonra Darülfünun üniversiteden istemişler. Oraya vermiş, orada okutulmak üzere. Fakat muallim heyetiyle talebe, efendim bu çok mufassal, bunu biraz ihtisar eder misiniz, özetler misiniz diye iade edince Ahmet Mithat Efendi çok üzülmüş, teessüründen ağlamış. Yani Darülfünun'un arzu edilen tekemmül derecesinden çok düşük olduğunu görünce ağlamış. Vaktiyle Rüşdiye mektepleri çok ciddi bir eğitim verirdi sevgili dinleyiciler. Ben Rüşdiye mezun insanlar gördüm. Bugünkü üniversite mezunlarından çok daha kültürlü, çok daha irfan sahibi, konuşmasını, oturmasını bilen kimselerdi. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi geceleri saat 9'da yatar, 10'a kadar yatağında okurdu. Fransızcası da mükemmel olduğu için Fransızca okur ve aylık mecmuaları da takip ederdi. Ahmet Mithat Efendi'nin yazarlığı, edipliği, gazeteliğinin dışında kendine has hususiyetleri vardır. İri yarı, iri kemikli birisi olduğu için yumruğuna çok güvenen bir kimseydi ve karşısına çıkan bir kimseyi kim olursa olsun yere yıkmakta mahirdi. Ata binmeye çok meraklıydı. İyi binerdi, nişancılıkta mahirdi, spora çok düşkündü. O zamanlar emsaline rastlanmayan adamlardan birisiydi. Rivayete göre yazın kolları sıvalı, ayakları çıplak olarak yazı yazarmış. Yorulduğu vakit boylu boyunca arkası üstü halı üzerine yatarmış, ellerini de başının üzerine koyarmış. Yazı yazarken önceleri hiç gürültü istemezmiş fakat sonra ne kadar gürültü olursa olsun yazı yazmaya devam edermiş. Gece uykusunda bağıra bağıra sayıkladığı, dişlerini gıcırdattığı rivayet ediliyor. Beykoz'da bir bahçesi vardı onun. Çok vaktini orada geçirirdi. Bir gün bahçesine semizotu tohumu ekmiş. Geceleyin sair filmenam gibi yani uyur gezer gibi kalkarak odasını sulamış. Ertesi günü yatağının etrafındaki ıslaklıkları kendisine gösterdikleri zaman gündüz ektiği semizotu tohumlarını gece rüyasında sulamış olduğunu hatırlamış. İşsiz ve yorgun olduğu günler çoluk çocuğun etrafına toplar, hatta para vererek onlara masal söyletirdi. Bunların çoğunda hikmet vardır derdi. Oyunda yenilen çocuklara da ceza olarak masal söyletirdi. Masala çok meraklıydı. Hiç kimseden hediye almaz, kimseye karşı minnet duymak istemezdi. Kadir bilir bir insan olduğu söyleniyor. Hatta vefatında kendisine iyilik görmüş olan pek çok kimse çok teessür ve matem alametleri göstermiştir. Ahmet Mithat Efendi annesi soylu bir Çerkez prensesi olduğu halde öyle asilzadelik taslamaya, azamet satmaya heves etmezdi. Mütevazi bir insandı. Arazisindeki ırgatlarla beraber tıpkı onlarla gibi efendim kazma kürek sallardı. Onlara ara sıra ziyafetler tertip ederdi. Her vakit bulup yiyemeyecekleri yemekleri pişirtir, yedirirdi. İcap ederse onlarla beraber oturur, soğan ekmek yerdi. Bir gün ırgatlardan birinin arkadaşına ekmeği kızartırsın, sonra bunu küle batırırsın, işte buna külbastı derler dediğini işitince çok üzüldü. Ve kendisini isticvap edince ömründe külbastı yemediğini öğreniyor. Külbastı biftek, bonfile arası bir et yemeğidir. Hemen o gün bir dana kestiriyor ve ameleye bol bol külbastı yediriyor. Böylece de hayırhah bir insandı. Efendim, Sultan Abdülhamit zamanında yaşamış. Sultan Abdülhamit'e çok bağlı bir insandı. Meşrutiyete ve parlamentoya muhalif idi. Parlamento Rezaletleri adında bir makale yazmıştı. Yani demokrasinin dezavantajlarını ihtiva eden bir yazı dizisi yazmıştı. Meşrutiyetten sonra kendisini isticvap ettiler. Sen bu yazıyı niye yazdın diye. O da yıldızdan bana böyle emir verdiler. Ben böyle yazdım dedi. Eşine dostuna da ben meşrutiyetin muvaffakiyetle tatbik edileceğine inanamıyorum. Çünkü ilimsiz hürriyet serbestlik değil, serbazidir. Yani başına buyruk olmaktır. Onun için ben meşrutiyetin aksi bir tesir hasıl edeceğinden korkuyorum demiştir ve bu söylediklerinde de haklı çıkmıştır. Hükümet şekillerinden mutlakiyet-i münevvereyi iyi bulurdu. Yani aydın monarşisini iyi bulurdu yeni tabirle. Hükümdarlarda ve devlet adamlarında vücudu elzem olan şartlar varsa bu idarenin en güzel idare olacağını söylerdi. Milletlerin şımarık çocuklar gibi olduğunu söylerdi. Bunları tamamen kendi hallerine, iradelerine terk etmek onların felaketini mucib olur derdi. Osmanlı hanedanına pek ziyade hürmeti ve muhabbeti vardı. Bu hanedan hangi bir millet içinde zuhur etmiş olsaydı orada da aynı ihtirama, aynı hürmete mazhar olur idi derdi. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Efendi, Ahmet Mithat Efendi, yani çocukluğunda Ahmet Mithat ismini sonradan almıştır, mahlastır. Mısır çarşısında çıraklık yapardı çocukken. Ve bu sırada okuma yazmayı öğrendi. Sonra 20 yaşına geldi. Artık Rumeli'de, Rusçuk'tadır. Abi Hafız Ağa, Ahmet Efendi'nin abisi Hafız Ağa, Rusçuk valisi Mithat Paşa'nın mahiyetinde katibiydi. Onun yanına gider gelirdi Ahmet Efendi, Ahmet Mithat Efendi. Hafız Ağa, işgüzarlığı ve sadakati sebebiyle bilahare paşalığa kadar yükseltilmiştir. Hafız Paşa olmuştur. İşte Ahmet Mithat Efendi oradaki hükümet konağının içinde dolaşıyor. Efendim, katiplere meccanen yardım ediyor. Karaladığı müsveddeleri günün birinde Vali Paşa görüyor, beğeniyor. Bunları kim yazıyor diyor sorunca Ahmet Efendi'yi gösteriyorlar. Bunun üzerine Rusçuk valisi Mithat Paşa, Ahmet Efendi 150 kuruş maaşla vilayet mektubi kalemine çırak ediyor, çırak olarak alıyor. Ondan sonra ya Rabbi diyor, ben İstanbul'da çıraktım, burada da çırağım diyor. Şu çıraklık lakabını üzerimden kaldır diyor. Böyle dua ediyor. Fakat çok ateşin bir zekası var, kuvvetli bir kalemi var. Çarçabuk Vali Paşa'nın gözüne giriyor. En sadık bendesi oluyor. Hem hükümet dairesinde çalışıyor, hem geceleri de bundan Fransızca öğreniyor, Arapça ders alıyor ve yükseliyor. Mithat Paşa Bağdat valiliğine tahvili memuriyet edince bütün sadık adamlarıyla beraber, eskiden öyleydi, valiler, kadılar bir yere gittikleri zaman kapı halkını beraber götürürlerdi. Ahmet Efendi de yanına alıyor, Arabistan'a götürüyor. Orada Ahmet Mithat Efendi'nin abi Hafız Paşa vefat ediyor. Ahmet Efendi çok üzülüyor, Mithat Paşa huzuruna çağırıyor. Diyor ki, sen Ahmet Efendi diyor, bundan sonra benim ismim olan Mithat'ı lakab olarak al ve bundan sonra sana Ahmet Mithat Efendi densin diyor. Ve işte Ahmet Mithat ismi bu tarihten sonra geliyor. ve Ahmet Mithat Efendi'nin yanında, Ahmet Mithat Efendi Mithat Paşa'nın yanında katiplik yapıyor ve böyle yükseliyor. Daha sonra gazeteciliğe geçiyor, gazete çıkartmaya başlıyor. Bir yandan efendim mekteplerde talebe okutuyor, öğretmenlik yapıyor ama daha ziyade efendim matbaacılık ve gazetecilikle tanınmış, kitap yazmakla tanınmıştır. Kimse onun devlet adamlığını, bürokratlığını, efendim hatta buna mümasil işlerini hatırlamaz. Hep yazarlığıyla, romancılığıyla, gazeteciliğiyle tanır. Bununla beraber sevgili dinleyiciler, Ahmet Mithat Efendi'de ticaret zihniyeti ve ticarete merak dahi vardı. Merhumun suculuğu İstanbul ahalisince malum idi. Sırmakeş suyunun İstanbul'daki satış mağazasında bir gün otururken Mithat Efendi tezgahta bir iş için sokağa çıkıyor. Bu esnada ihtiyar bir müşteri geliyor. Tabii Ahmet Mithat Efendi'yi de şahsen tanımıyor. Cebinden bir metelik çıkarıyor, mermer masanın üzerine bırakıyor. Sucu dayı, sucu dayı, doldur bardağı diyor. Ahmet Mithat Efendi hemen oturduğu iskemleden kalkıyor, bardağı güzelce yıkıyor, dolduruyor. Buyurunuz ağam diyerek müşteriye takdim ediyor ve mermer masa üzerindeki meteliği alarak ve sakalına sürerek bereket versin deyip çekmeceye koyuyor. Müşteri de bu mübarek suyu diyor İstanbul'a getirenden ve satandan Allah razı olsun diye dua edip gidiyor. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin bu suculuğu efendim meşhurdur. Böyle su satan sebilleri vardı ve insanlara su satardı. Sırmakeş suyunu da İstanbul'a getiren oydu. İşte bu adamın farkında olmadan ettiği duanın muhatabı Ahmet Mithat Efendi'dir. Hatta oğlu soruyor, Ahmet Mithat Efendi'ye soruyor, Kamil Bey, Doktor Kamil Bey, babacım diyor, suculuktan daha karlı ticaret yok mu da siz bunu tercih ettiniz diyor. Ahmet Mithat Efendi diyor ki, ben diyor bu ticaret işinin içinde tam 50 kişi çalıştırıyorum diyor. Çoluk çocuklarıyla beraber 200 nüfusu geçindiriyorum. Ve diyor İstanbul ahalisinin sıhhatine elimden geldiği kadar en iyi menba suyunu içirmek suretiyle yardım ediyorum. Evet, suculuktan ziyade para kazandıran ticaret pek çoktur. Fakat hiçbirisi bu ihtiyarın ağzından demincek işittiğin duayı insana kazandırmaz diyor. Demek ki Ahmet Mithat Efendi'nin böyle hassas bir yönü de var. Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'daki çiftliğinde inekler vardı. Bu ineklerin sütünden yoğurt yapardı ve bahçe kapısındaki lokantalara satardı. Süt kazanının önünde buram buram terlediğini çok defa görenler olmuştur. Daha sonra bu işi küçük oğluna devretmiştir. Yine daha önce de söylediğimiz gibi yazın çiftliğinde nadide meyveler, sebzeler yetiştirir ve turfanda meyveler yetiştirir, seracılık yapar. Bunlardan ve ayrıca yeni dünyaya gelmiş kuzu etinden ahbaplarına ziyafetler çeken cömert bir insandı. Efendim, bir yaz günü 5-10 tane fakir davetsiz çiftliğe gelmişler. Koruculardan izin almadan kiraz ağaçlarına çıkmışlar. Midelerine ziyafet çekmeye başlamışlar. Bunları gören korucular men etmek istemişlerse de, burası fakirler babası Mithat Efendi'nin has bahçesi değil mi? Biz de onun çocuklarıyız demişler. Korucular hemen bu sözü Ahmet Mithat Efendi'ye yetiştirmişler. Ahmet Mithat Efendi emir vermiş, aşçıbaşıya söyleyin, bugün pişirdiği yemekleri bu fakirlere göndersin. Onlara kahve ve tütün dahi götürün, memnuniyetimi ve selamlarımı söyleyin, her zaman buyursunlar demiş. Efendim dedi ki Ahmet Mithat Efendi mütevazi bir insandı. Kendisi her zaman fakirlerle düşer kalkardı. Sofrasında bir fakir görse iştahı artardı. Su taşıyan arabaların üzerindeki fıçılara oturup çiftliğine gittiğini görenler pek çoktur. Ahmet Mithat Efendi'nin halat arabasına bindiğini gören zengin bir ahbabı kendisine mükemmel bir landon ile bir çift Macar katanası hediye etmiş. Ahmet Mithat Efendi de o zamanın 500 altın kıymetindeki bu hediyeyi nezaketen kabul etmiş ve gönderene teşekkür etmiş. Fakat derhal arabanın samanlığa atılmasını, beygirlerin de su arabasına koşulmasını emretmiş. Ne kendisi ne de efrad ailesi bir defa bile bu şahane arabaya binmemiştir. O kıymetli landon 20 sene samanlıkta durarak rutubetten çürümüştür. Bu kadar da fazla. Ahmet Mithat Efendi, kalbinde hiç kimseye karşı, hatta muarızlarına karşı bile kin, garez beslemeyen bir insandı. Çok asabi mizaçlıydı, talaş ateşi gibi parlardı, fakat öfkesi yaz yağmuru gibi çabuk geçerdi. Yine çok cesur bir adam olduğu malumdur. Feleğin 7 çemberinden geçmiş, gençliğinde vurmuş vurulmuş, hele bir de Çerkez kanı var. Değil kendisi, hatta çiftliğinde oturan hısım akrabası, hatta hanımları bile mükemmelen silah kullanmasını, ata binmesini bilirlerdi. Geçen asrın kendine has hadiseleriyle, sözleriyle, menkıbeleriyle kişisi Ahmet Mithat Efendi. İstanbul'da Tophane'de bir aktarın oğlu olarak doğuyor. Bir müddet Mısır Çarşısı'nda aktar dükkanında babasının çıraklık yapıyor. Sonra katip olan abisiyle Vidin'e gidiyor. Orada bir müddet okuduktan sonra, tahsil terbiye gördükten sonra katip oluyor. Bu arada mahalli gazetelere yazılar yazıyor ve bu sefer bürokratlığının yanında gazeteciliği ortaya çıkıyor. Fakat eğitime de çok meraklı. Bir ara Rodos'a tayin edildiği zaman orada Mustafa Efendi isminde bir çocukla ahbap oluyor. Çocukta bir tedris usulü tecrübe ediyor ve bu tedris usulünün muvaffakiyetini görünce bazı zatların himmet ve muavenetiyle Rodos'un İbrahim Paşa Camii avlusunda bir sene içinde bir mektep vücuda getiriyor. Medrese-i Süleymaniye adıyla. Bu mektep Rodos'ta vatanımıza bir hayli irfan sahipleri yetiştiriyor. Daha sonra Sultan Aziz zamanında oluyor bu. Sultan Murat tahta cülüs edince İstanbul'a dönüyor. Fakat bir müddet sonra tekrar tahrirat müdürlüğü vazifesiyle Rodos'a gidiyor. Başladığı işi bitirmek için. O Medrese-i Süleymaniye işini. Mektebi tanzim ediyor, tensik ediyor. Programlarını, tedris usullerini muallimlerine iyice gösterip bellettikten sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. Ve bu muallimlik her zaman onun içinde bir heveskar olduğu bir iş olarak kalmıştır. Ne kadar yazı yazsa, gazetecilik yapsa, bürokratlık yapsa öğretmenliği her zaman tercih etmiştir. Mesela 1324 inkılabında yani 2. Meşrutiyet'te Sultan Hamid taraftarı olduğu için tekaüt edilmiş ise de Darülfünun'da Tarih-i Umumi, Tarih-i Edyan ve Felsefe Muallimliği yapmıştır. Tarih-i Umumi, Umumi Tarih, Tarih-i Edyan, Dinler Tarihi ve Felsefe. Bu vazifesinde anlatılır ki öğretmenlik vazifesinde sadece 3 gün daha mevcutluğu var. Bunların birisinde yatağından kalkamayacak derecede hastaydı. Diğer ikisinde de sis münasebetiyle vapurlar işlemiyordu. Bu kadar vazifesine düşkün bir insandı. Yine Medresetül Vaizinde, Vaizler Mektebi'nde Tarih-i Edyan dersi verirdi. Dinler Tarihi dersi verildi. Darül Muallimat'ta yani Muallim Mektebi'nde de İlmi Terbiye yani Pedagoji dersi tedris ederdi. Yine Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin idare ettiği Darül Şafaka Mektebi'nin de ders nazırıydı. Yani dersler bir nevi müdür maviniydi. Bunun için 1,5 sene de müddetince haftada bir gece Darüşşafaka'da kalırdı. İşte bu Darüşşafaka Mektebi'nde ders nazırlığı yaptığı sırada 1912 senesinde vefat etmiştir. Efendim Ahmet Mithat Efendi'nin çocukluğunda pek haşarı gözü pek olduğu anlatılır. Bir defa arkadaşlarıyla mahalle müezzinine kızmışlar. Ne yapalım diye düşünmüşler. Bu işe Ahmet Mithat Efendi'yi memur etmişler. Müezzin Efendi minareye çıktığı zaman Ahmet kandil sepetini minare basamaklarından bir üzerine koymuş ve sonra inmiş namaza durmuş. Müezzin Efendi minareden aşağı inerken ayağı sepete takılarak düşmüş ve yuvarlanmış. Böyle yaramazlıklarından bahsediliyor. Çok da gözü pek olduğu anlatılır. Rumeli'deyken kırda üzerine bir boğa hücum etmiş. Hiç telaş etmemiş Ahmet Mithat Efendi. Boğayı boynuzlarından yakalamış. Böğrüne bir yumruk indirip hayvanı bayıltarak kendisini kurtarmış. Yine bir gün Vali Paşa'nın beygirine binmiş koşturuyormuş. Karşısına bir ağaç tesadüf etmiş. Tam ağaca çarpacakken itidalini bozmadan ağacın dallarına tutunmuş. Ve altındaki hayvanı serbest bırakarak mutlak bir ölümden kurtulmuş. Bu kadar gözü pek yiğit bir insan olduğu anlatılmaktadır. Ahmet Mithat Efendi'nin gazeteciliği de çok meşhurdu ve bu gazetesi tercümanı hakikat bilhassa bir mektep idi. Pek çok o zamanlar Osmanlı ülkesinde yeni olan bu gazeteciliği hakkıyla yapan Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Ve pek çok kimse burada yetişmiştir. Çok kimse yetiştirmiştir. Oğlu bir gün soruyor Ahmet Mithat Efendi'ye. Efendim diyor Allah size hayırlı uzun ömürler versin ama günün birinde emrak vaki olursa matbuat ailesinde sizin bırakacağınız boşluğu kim dolduracak? Bunun üzerine Ahmet Mithat Efendi hiç düşünmeden şu cevabı veriyor. Ben arkamda boşluk bırakacak bahtiyarlardan değilim diyor. Senin sualini istikbalin en parlak matbuat yıldızı kim olacak şeklinde kabul ediyorum. Ve şunu söylerim. Bu suali başkasına sorsan sana Ahmet Cevdet'i gösterirler. Vaka Cevdet çok malumatlı, çok tecrübeli, çok değerli bir gazetecidir. Fakat cesareti heybetli vücuduyla mütenasip değildir. Manevra fişeğine benzer. Milli kalem kavgalarında galip gelemez. Benim kanaatime göre istikbalin en parlak gazetecisi Hüseyin Cahit denilen gençtir. Yalnız şunu temenni ederim ki cesareti ve atılganlığı içinin dışının doğruluğu yüzünden politika kurbanları arasına karıştırılmasın. Evet, gerçekten bu söylediği çıktı Ahmet Mithat Efendi'nin. Hüseyin Cahit Yalçın son derece kalemi kuvvetli, becerikli bir gazeteciydi. Fakat İttihat ve Terakki Fırkası'nın olan zebun küşlüğü ve aşırı derecede politize olması sebebiyle Ahmet Mithat Efendi'nin korktuğu gelmiş. Hüseyin Cahit hiçbir zaman Ahmet Mithat Efendi'nin beklediği bir boşluk dolduran bir gazeteci olamamış. Politik davaların arkasında düşen, kalkan, ikide bir de hapse giren, kavgacı, bağırıp çağıran bir gazeteci olarak matbuat tarihimizdeki yerini almıştır. Vaktiyle Beykoz, İstanbul'dan çok uzak, kuş uçmaz, kervan geçmez bir köydü. Şirket hayriye vapurlarının işlemediği zamanlarda Boğaziçi'nin bütün köyleri hemen hemen öyleydi. Gitmek gelmek zor idi. İstanbul'la bağlantı azdı. İşte o sıralarda Beykoz dağlarını haraca kesen ve ahaliyi titreten bir şaki zuhur ediyor, Kara Etem adında. Ahmet Mithat Efendi'nin de evi Beykoz'da, çiftliği, haber gönderiyor. Bana diyor, 500 altın fidye necat vermezsen bu dağ başında oturamazsın diyor. Çiftliğini basarım, oğlun Kamil Bey'i kaldırırım diyor. Ahmet Mithat Efendi bu haberi getiren çobana diyor ki, Ethem pehlivana söyleyin, buyursun, geleceği varsa göreceği dayı vardır diyor. Malum Ahmet Mithat Efendi çok cesur, gözü pek bir adam, feleğin çemberinden geçmiş, gençliğinde vurmuş, vuruşturmuş. Değil kendisi, hatta çiftliğinde oturan hısım akrabası kadınlar bile at kullanır, ata biner, silah kullanırlardı. Bilhassa Ahmet Mithat Efendi, İpten kazıktan kurtulmuş, yedi belalıları ıslah için her zaman mahiyetinde bulundururdu, beslerdi. Allah'tan başka kimseden de korkmazdı. Bir gece bu şaki Ethem istediği fidyeyi necat alamadığı için çiftliği basıyor. Fakat müsaademe de mağlup oluyor. Avanesi kaçıyor, kendisi de korucular tarafından yakalanıyor. Kolları arkasına bağlı Ahmet Mithat Efendi'nin huzuruna getiriyorlar. Ahmet Mithat Efendi, ormanlar kralı bu şaki Ethem'in bu halini görünce çok müteessir oluyor. Diyor ki, mağlup bir insanın kolları bağlanmaz diyor. Ethem pehlivan, mesleğinin zirvesine çıkmış bir kahramandır. Şehirdeki göze görünmez, gizli soygunculardan da daha az ziyankardır. Sağ eliyle zenginlerden fakir alır, para alır. Sol eliyle de fakirlere dağıtır diyor. Öyle değil ama, yani Ethem efendi öyle yapmak lazım diye ders veriyor. Çözün kollarını, silahını verin diyor. Korucular hayret ediyorlar Ahmet Mithat efendinin bu sözünü duyunca. Neyse, Ethem pehlivanı serbest bırakıyorlar. Ahmet Mithat Efendi Kara Ethem'i karşısında oturtuyor. Karnını doyuruyor. Sıcak yatakta yatırıyor. Ertesi sabah kahveyi beraber içerlerken Ethem pehlivan kalbinde duyduğu pişmanlık acısıyla ağlamaya başlıyor. Ve Ahmet Mithat Efendi'nin kendisine gösterdiği bu pederane, âli cenabane muameleden dolayı son derece mahcup kalıyor. Şakiliye tövbe ediyor. Ve ertesi gün Ahmet Mithat Efendi'nin iltimasıyla Kolcubaşı yazılıyor. Efendim, Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'daki yalısının içi şu manzarayı arz ederdi. En üst katta 8 kenarlı bir ibadet odası vardı. Ona cami denirdi. Çünkü Ahmet Mithat Efendi burada ibadet ederdi. Efrad ailesine de bu terbiyeyi vermişti. Evinde herkes namazını kılar, orucunu tutardı. Ahmet Mithat Efendi dindardı ama öyle ham sofu değildi. Yalının orta katında büyük bir kütüphane ile Alaturka tarzda döşenmiş büyük bir misafir salonu vardı. Her hafta cuma geceleri edipler, muharrirler, şairler burada toplanırlardı. 20 odalı yalanın içinde yalnız bir tane sofra hizmetçisi vardı. Çünkü bütün hane işlerini Mithat Efendi'nin kızları görürlerdi. Bu hanenin içine moda ve terzi girmediği gibi alafrangalık dahi nüfuz edememişti. Misafirler içinde İttihat ve Terakki zamanında Şeyhülislam olan Musa Kazım Efendi ile Defter Hakani Nazırı Mahmud Esed Efendi bulunduğu gibi Müze Müdürü Halil Bey, Sahip Mollazadeler, Beykoz Eşrafı, aynı zamanda Balıkçı Yaver Efendi, Niyazi Kaptan, tüccar, esnaf, kahveci, çoban, hülasa her tabakadan ve her zihniyetten insan bulunurdu. Çünkü Ahmet Mithat Efendi zengini fakiri ayırmazdı. Onun nazarında insanlar ancak ahlak noktayı nazarından tefrik edilirdi. Ahmet Mithat Efendi tiyatroya çok düşkündü. Evin içinde bir tiyatro sahnesi yapmıştı. Kendi yazdığı piyesleri ailesi efradı ve mahallenin komşu çocuklarından teşkil ettiği bir heyet azasına temsil ettirirdi. Kendisi de rejisörlük vazifesini yapardı. Ahmet Mithat Efendi Avrupa'nın terakkiyatı fenniyesine hayran idi ama garbın hayat medeniyesine düşman idi. Alafrangalıktan katiyen hoşlanmazdı. Türk mefküresinden, Türk terbiyesinden, Türk ananesinden hiç ayrılmazdı. Hanesinin içinde hep eskinin kokusu duyulurdu. Büyüklerin küçüklere muhabbeti, küçüklerin büyüklere hürmeti vardı. Hatta Ahmet Mithat Efendi'nin hanımı, Ahmet Mithat Efendi'nin ablasının müsaadesi olmadıkça sokağa çıkamazdı. Ahmet Mithat Efendi'nin odasına ablası Şerife Hanım girince derhal ayağa kalkar, elini öperdi. Kıyafeti, yemesi, içmesi, oturması, kalkması hep Alaturka idi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.